Ayrım 9, sayfa 143. İbadet psikolojisi. İbadetler, inanan bireyin Allah'a bağlılık ve teslimiyetin ifadesi ve onunla iletişim kurma vasıtalarıdır. Sözlüklerde Tanrı'ya yönelik saygı, tapınma ve buyrukları yerine getirme gibi anlamlara gelen ibadet, terim olarak en geniş şekilde insan şuurunda Allah kavramını aktif kılan her türlü söz, davranış ve duruş şeklinde tanımlanabilir. Dini duruş ve düşüncenin gözlemlenebilir davranışlara dönüşmesi olarak da tanımlanan ibadet kavramı, formal, parantez içinde biçimsel unsurları olan ve informal, parantez içinde biçim unsuru bulunmayan olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır. Formal ibadetler belli bir zamanı, mekanı, rüknü, miktarı ve şekilsel özellikleri olan davranışlardır. Formal ibadetlerde din koruyucusu tarafından belirlenen, değişmez söz ve davranışlardan oluşan bir şekil ve sıra vardır. Ancak ibadet kavramı bunlarla sınırlı değildir. Üzerine niyet faktörünün eklendiği veya Allah rızası için yapılan veya yapılmayan bütün davranışlar informal ibadet olarak nitelendirilir. Formal ibadetlerin temel işlevi bireyin zihninde Allah kavramını canlandırmaktır. Bu amacın az çok hasıl olmasıyla Allah şuuru diğer davranışları da etkilemeye başlar ve onları da ibadete dönüştürür. Buna göre informal ibadetler, formal ibadetler sonucu ortaya çıkar. Hal böyle olunca gelip geçenler takılıp düşmesinler diye yoldaki bir taşı kaldırmak da bir ibadet olabileceği gibi Allah rızası için diğer insanlara gülümsemek de bir ibadet olabilir. Hatta açık şuur halinde Allah ile çokça meşgul olan alimlerin uykusunun bile ibadet sayılması, üst düzey dini şuurun uykuyu bile etkisini alabileceğini ima etmektedir. İnsanın aklıyla Allah'ı bulması ve kısmen de olsa deneme yanılma yoluyla kendini ona yaklaştıracak davranışları keşfetmesi mümkündür. Ancak Allah, merhamet sıfatının bir tecellisi olarak tarih boyunca bütün insan topluluklarına peygamber göndererek kendisine nasıl yaklaşılacağını konusunda insanları bilgilendirmiştir. Aynı zamanda birer rol model olan peygamberler de Allah'tan aldıkları bilgiyi parantezine vah doğrultusunda kendilerini Allah'a yaklaştıracak davranışları icra ederek ümmetlerine örnek olmuşlardır. İşte bu davranışların din dilinde karşılığı ibadettir. İbadetler, dini hayatı besleyen güç kaynaklarıdır. İbadet veya dini davranışa yer vermeyen hiçbir din olmadığı gibi, bu davranışlara başvurmadan dini gelişimin gerçekleşmesi de mümkün değildir. Çünkü dini gelişim büyük oranda bir bilinç olayıdır. Dini bilince sahip olmadan yola başlayan bireyin, bu bilincin oluşması, evrilmesi, boyut değiştirmesi Allah'ı şuura taşıyan aksiyonlarla mümkündür. Bu bağlamda insan bilinci içi su dolu bir havuza benzetilecek olursa her ibadet kendi miktarınca oraya Allah'ın rengini taşımakta, bir müddet sonra havuzdaki su kendi renginden çıkarak Allah'ın rengiyle boyanmaktadır. Kur'an da bu duruma Allah'ın boyası, boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir şeklinde işaret eder. İbadetler, Allah şuurunu birey şuuruna yayan ve bu şekilde bireyi inandığı varlığa yaklaştırarak insan-Allah ilişkisini sürekli ve canlı tutan davranışlardır. Bu yüzden ibadete başvurmayan dindarlık kuru bir felsefe veya varsayımdan ibarettir. Uzun solukla köklü bir değişim ve dönüşümü öngören dini gelişim süreci, ibadetler vasıtasıyla ilerler. Bireyin dinle tanışması veya Allah ile bilinçli bir ilişkiye girmesinden itibaren başlayan ibadet süreci bilincin açık olduğu müddetçe devam eder. Bu yüzden dini hayatın tamamının aslında devam eden bir ibadet süreci olarak anlaşılması yanlış değildir. Örneğin Kur'an'da geçen namaz insanlar kötülükten alıkoyar ayeti bireyin namaza ayırdığı vakit dilimi için kötülüklerden geri durması değil, namaz vasıtasıyla kazanmış olduğu dini bilincin onu kötülüklerden uzak tutması anlamını taşır. Dini inançların gereği olan ibadetler, inanç ile davranış arasında bulunan döngüsel ilişkinin etkisiyle kendilerinin üreten inançları kuvvetlendirerek bir bakıma onları yeniden doğru ve tazeler. Böylelikle eskisinden daha kuvvetli hale gelen inançlar, daha güçlü bir şekilde bireyi ibadet yapmaya yönlendirerek, aynı ibadetin yeniden icrasını sağlayarak döngüyü devam ettirir. Bu şekilde icra edilen formal ibadetler, bireyde Allah şuurunu güçlendirerek, hayatın diğer alanlarında da dine uygun davranmasını sağlayarak hayatın tamamına dini bir renk katar. Bu durumda formal ibadetlerin dışında icra edilen her türlü davranış da ibadet rengine bürünerek bireyi kötülüklerden alıkoyan ve iyiliklere yönelten önemli bir motivasyon üretmeye başlar. Dinlerin temel amaçlarından biri müntesiplerinin ahlakını güzelleştirmektir. Bunun için onlar kötü huy ve alışkanlıkları ıslah ederek iyi huy ve alışkanlıkları geliştirmek ister. Esasen son derece zor olan bu amacı gerçekleştirmek için dinlerin elinde ibadetlerden başka bir araç da bulunmamaktadır. Örneğin Hazreti Peygamber kendisinin güzel ahlaki tamamlamak için gönderildiğini söyleyerek ahlaki davranışla yakından ilgilenmiştir. Buna göre halis niyet ve şuurlu bir yönelim ile icra edilen ibadetler Allah'la kurulan ilişkiyi daha üst şuur seviyesine taşıyarak bireyi dinin etki alanına daha fazla sokar. Bu şuur durumu ibadet bittikten sonra bir müddet devam ederek dinin etkisini seküler hayat alanına taşır. Aradan geçen zamanla dikkatin başka alanlara kaymasıyla dini farkındalık düzeyinde bir miktar azalma meydana gelir. Bu arada tekrar icra edilen herhangi bir ibadet, şuuru tekrar Allah'a bağlayarak dini farkındalık düzeyini yükseltir ve döngü böylece devam eder. Böylece ibadet esnasında oluşan dini atmosfer her seferinde biraz daha fazla seküler hayat alanına etkisini altına alır. Sonundaki ibadet arasında geçen zaman diliminin tamamı dini atmosferin etkisine girerek inanan insanın hayatı bütünleşir. Bu durumda iki ibadet arasında geçen seküler hayatta dini şuur etkisine girdiğinden seküler davranışlar da ibadete dönüşmüş olur. Artık bütünleşen hayatın tek bir ismi vardır ve ona dini hayat denir. Dini hayat kavramı, dini inanç ve tutumların hayatın tamamına etkisi altına aldığı durumda en yüksek anlam genişliğine ulaşır. Ancak dindarlığın daha az gelişmiş düzeylerinde aynı insanın dini ve seküler olmak üzere iki hayatın bulunur. Şöyle ki, doğal olarak ibadetlerin icra edilmeye başladığı ilk zamanlarda üst düzey bir dini farkındalık oluşmadığı için iki ibadet arası geçen zamanın çoğunluğu dinin etkisinden bağımsız bir şekilde geçer. Dini inançların etkilemediği bölüm seküler, parantez içinde dünyevi hayat alanıdır ve bu şekilde ikiye bölünmüş bir hayat ortaya çıkar. Hayatın bütünleşmesi ise dini şuurun seküler keste yayılmasıyla gerçekleşir. Ancak ibadetlerde anlam unsurundan çok şekli unsurlarla ilgilenmek yeterince derinleşememeye neden olur ve bu etkiyi üretemez. Bu durumda ibadetleri törenden ayıran onların işlevsel boyutudur. İbadetlere eşlik eden bilişsel ve duygusal süreçler onların kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Dış güdümlü dini yönelim sahiplerinin ibadetleri Allah rızası dışında başka amaçlarla motive olduğundan bireyin dini bilincinin gelişmesine önemli bir katkı üretemezler. Ancak dış güdümlü bir dini yönelime sahip olan birisinin hayatının sonuna kadar bu şekilde motive olacağı düşünmek de doğru değildir. Hayatının belli dönemlerinde dıştan motive olan dindarların daha sonra içten motive olmaya başarması mümkündür ve aslında dini gelişimi dıştan içe doğru bir yol izler. İbadet anı esasen bütün duygu ve potansiyellerinin harekete geçtiği bir zaman dilimine tekabül eder. Zira Allah ile girilen çok boyutlu ve üst düzey bilişsel duygusal ilişki olan ibadette duygusal yelpazenin hemen tamamı aktif hale gelir. Bu bağlamda hakkıyla kulluk görevlerini ifa edememekten kaynaklanan üzüntü ve korku, Allah'ın rahmetinin büyüklüğünden kaynaklanan ümit ve güven, onun büyüklüğü karşısında hissedilen hayret ve saygı, sahip olan nimetlerden kaynaklanan şükran, minnetkarlık ve sevgi, istenilen bir davranışı ifa ediyor olmanın yaratmış olduğu iç huzur ve sevinç, ibadet süresince ortaya çıkan belli başlı duygular olarak not edilebilir. İbadet esnasında üst düzeye çıkan duyguların etkileri ibadetten sonra devam eder. Onların bu etkileri bireyi bir sonraki ibadet anına kadar istenilen şekilde davranmaya ve bir sonraki ibadete yönelmeyi motive eder. Bir sonraki ibadette yukarıda bahsedilen duygulardan bazıları aktif hale gelerek benzer etkiler yaratır ve inanan bireyin şuur dünyasını bir sonraki ibadete hazırlar. İbadetlerdeki istikrarın önemi de buradan kaynaklanır. Az da olsa süreklilik arz eden ibadetler, inanan bireyin şuur dünyasını zayıflamaya başlayan kutsal şuurunu canlı hale getirerek dini hayata dinamizm kazandırır. İbadetler inanan bireye kutsalla temas imkanı sağlasa da Bu temasın kurulması her zaman mümkün değildir. İbadetlerde gösterilen istikrar ise temas imkanını arttırıp bireyi bir adım daha ileriye götürerek bu amaca hizmet eder. Bu açıdan bakıldığında ibadetlerinde beklediği haz ve iç huzur yaşayamayan bireylerin tatminsizliklerini ileri sürerek onları terk etmeleri yerine belli bir istikrar içerisinde onlara devam etmeleri daha uygundur. Aksi halde düzensiz, kararsız, belli bir disiplinden yoksun ibadetlerinin bireyin duygu ve düşünce dünyasını etkileyip ona dini bir dönüşüm gerçekleştirmesi zordur. İbadetlerin tekrarlanması ise onlar vasıtasıyla yaratılan olumlu ruh hallerinin hem derinliğini hem de genişliğini artırır. Bunun sonucu ise dini şuurun birey zihninde kökleşmesidir. Hazreti Peygamber'in Allah katında ibadetlerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Hadisi bu kapsamla değerlendirilebilir. İbadetlerde motivasyon. İnanan insanları ibadete ve inançlarını yaşamaya teşvik eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin zaman zaman tek başına, zaman zaman da bir araya gelerek oluşturmuş oldukları örüntüyle bireyin dini hayatını besler. Dini gelişim seviyesine paralel olarak bireyin motivasyon örüntüsü de değişir. Bir başka deyişle dini gelişim değişen motivasyon örüntüsünün sonucu olarak değerlendirilebilir. Sosyal açıdan dine yönelik pozitif tutumların yaygın olduğu toplumsal bir ortamda yaşamak, ibadetlere yönelme konusunda önemli bir avantaj sağlarken bu durumun tersi de geçerlidir. İbadetlerle ilgili bireysel motivasyonlar ise sosyal olanlardan daha etkilidir. İbadetlerin bir borç olarak algılanması, dini gelişimin ilk aşamalarında kabul edilebilir olsa da bu algının değişmemesi dini gelişimin önünde önemli bir engel oluşturur. Zira insanlar borçlarını ödedikleri zaman bir rahatlama yaşasa da borç ödeme çoğu kere zorunluluktan kaynaklanan bir zahmet ve külfet olarak algılanır. İbadetin borç olarak algılanması ise mükafat arzusu veya ceza korkusuyla gerçekleştirdiği için gerçek tutum değişimini ortaya koymaz. İbadeti motive eden faktörlerden birisi de şükürdür. Teşekkür görülen iyilik karşısında insanı özün aktifleşmesi sonucu ortaya çıkan minnet göstergesi olup zorunlu bir davranış değildir. Ödül ve ceza güdüsünden bağımsız olan şükür, bireyi gönüllü olarak iyilik gördüğü kimseye yaklaştırır. Bu yüzden ibadetlerin teşekkür sayıkıyla icra edilmesi bireyi Allah'a daha çok yaklaştırır. Zira bu durumda birey iyilikte mukabele yönelimiyle kendini Allah'a yarandırmaya arayışına girerek onun istediği gibi bir insan olmaya daha çok özen gösterir. Bu arayış onu sadece farz ibadetlerin ifasına değil, bütün davranışlarına inandığı dinin tavsiyelerine uygun bir biçim verme yönelimine sokar. Bireyin bütün davranışlarda ortaya çıkan bu hassasiyet, gönüllü bir yönelim sonucu oluştuğundan, bireyin iç dünyasını oluşturacağı iç huzur yanında Allah'a yönelik güven, sevgi, saygı ve hayranlık duygularının gelişmesine de önemli katkıda bulunur. İbadetlerin icrası için önemli bir irade gerekse de icra edilen ibadetler kendi icralarını mümkün kılan iradeyi güçlendirerek bir bakıma kendi geleceklerini de garanti altına alırlar. Çünkü ibadetlerin tekrarlanması döngüsel olarak iradenin güçlenmesine, daha güçlü irade ise ibadetler için daha kolay motivasyon oluşmasına katkıda bulunur. Ancak ibadetlere yönelme konusunda özellikle başlangıç aşamasında önemli motivasyon problemleri ortaya çıkmakta ve dindarların azımsanamayacak bir çoğunluğu inandığı dinin gereklerini yerine getirme konusunda önemli güçlükler yaşamaktadır. İnanılan ve bağlanılan değerler kendilerine uygun davranış üretmek istemelerine karşın insanın başka faktörün etkisine kalarak onlara uygun davranışlar gerçekleştirememesi bilişsel yönü ağır basan bir çelişki yaşamasına neden olur. Bu çelişkiden kurtulmak için en çok başlayan yollardan birisi savunma mekanizmalarıdır. Bu durumda birey kendisini davranışa zorlayan inançlarını bilinçaltına iterek bastırmaya çalışabilir. Başvurulan diğer bir yol ise mantığa bürümedir. Buna göre inanca yönelik algı değiştirilerek aslında onların bilişsel yönlerinin ağırlıkta olduğu davranış üretmeseler de sistemde kalabilecekleri, Allah'ın insanların ibadetlerine ihtiyacı olmadığı, merhameti sonsuz olan Allah'ın inancına uygun davranmayanları da affedebileceği, dinin bir iç temizliği olduğu ve kendisinin başka yollarla da bu durumu başarabileceği gibi kısmen rasyonel argümanlar boy göstermeye başlar. Davranışlarını inançlarına uydurmakta zorluk çeken dindarların başka bir yönelimi ise inançlar üzerinde küçük rötuşlar yaparak onları davranışlarına uygun hale getirmektir. Bu şekilde içsel çelişkiden kurtulan bireyin inançları ile davranışlar arasında döngüsel ilişki bu sefer yeni inançları ile eski davranışlar arasında etki hale gelir. Dini hayatın savunma mekanizmalarını bulaştıran bireylerin bu durumdan kurtulmaları kolay değildir. Zira savunma mekanizmalarının doğasında bulunan realiteden kopukluk dinsel savunma mekanizmaları içinde geçerlidir. Bu durumun doğal sonucu ise dini yaşadığını sanan veya kendini dindar biri olarak algılayan birisinin gerçekte böyle olmamasıdır. Bu şekilde gittikçe dinsel gerçeklik dünyasına uzaklaşan bireyin doğru bir din veya ibadet algısına dönmesi her geçen gün daha da zorlaşır. Bireyi bu tür bir yönelimden kurtaran temel faktör ise dramatik tecrübelerdir. Ancak bu tür tecrübelerde yaşayan herkeste dinsel farkındalık yükselişi gerçekleşmemektedir. Dini hayatta en sık başlayan savunma mekanizmalarından biri, bireyin kendine zor gelen ibadetleri az veya hiç icra etmeyip, nefsine kolay gelenleri daha fazla yaparak diğer ibadetleri telafi etme, parantez içinde ödünleme çabasıdır. Bu duruma ihlal edilen dini yasaklar sonucunda oluşan günahkarlık hissinin yatıştırılması için daha çok müracaat edilir. Örneğin, zengin bir dindar, dini yaşantısındaki eksikleri öğrencilere burs vererek veya hayır işlerine bolca harcama yaparak ödünleme yoluna gidebilir. Bu durum bazı bireylerde din adına yapmış oldukları harcamaları dini yasak çiğnemek için bir tür kredi şeklinde düşünme yalgısını bile oluşturabilir. Halbuki ibadetlerin temel amacı nefsi terbiye ederek bireyde Allah şuurunu geliştirmek ve canı tutmaktır. Bu tür savunmalar ise bireyde Allah şuurunun gelişmesine değil, nefsin iştahının kabarmasına hizmet eder. Buna göre formal ibadetler dahi olsa bireyde Allah şuurunun gelişmesine katkıda bulunmayan hiçbir davranışın ibadet olmayacağı açıktır. Bu bağlamda İslam dinine göre bazı dini yasakların çiğnenmesi sonucunda icra edilmesi, istenen kefaret olgusundaki ölçünün insanın nefsine zor gelen şeye göre ayarlaması manidardır. İbadetlerde ortamsal faktörler. Sosyal psikolojik araştırmaları bireyin başkalarının gerçek ve veya hayali varlığından sanıldığından daha fazla etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu durum gibi ibadet hayatı içinde geçerlidir. Birçok dine ibadetlerin önemli bir kısmının topluca icra edilmesine yönelik kesin emir ve teşvikler, grubun birey üzerindeki etkisinden yararlanmaya matuftur. Örneğin topluca icra edilen ibadetlerin en karakteristiklerinden biri olan haccın, rükünlerinden tavaf ve vakfe, toplu ibadetin sağladığı duygusal coşkunluk ve dini farkındalıkla bireysel ibadetlerden önemli ölçüde ayrılır. Dini törenler, dua ve ibadetten farklı olarak içinde duanın da yer aldığı dini kutlama ve uygulama şeklinde icra edilir. Ritüeller dini inançları eyleme dönüştürerek toplumsal paylaşımın konusu haline getirir. Bu haliyle ritüeller salt ibadet ya da dini pratikte özelleştirilemeyecek kadar geniş bir kavramsal içeriğe sahip olup dini inançları toplumsal bir boyut kazandırır. Cemaat halinde icra edilen ibadetlerin dahil olduğu ritüellerin birey üzerindeki etkileri grubun birey üzerindeki etkilerine benzer özellikler taşır. Bu törenler sırasında birbirine etkilenen insanların dini duyguları daha kolay harekete geçer. Bu durum ise dini davranışa geçmeyi kolaylaştırır. Dini bir ritüeli icra etmek için insanların bir araya gelmesi, onlara yeni sosyal ilişkiler kurma fırsatı sunarken, kendilerini aynı bütünün birey parçası olarak algılamaları ise, birliktelik şuurunun gelişmesine önemli katkıda bulunarak bireyin yalnızlığını azaltır. Dinlerin sosyallik vurgusu insanın temel ihtiyaçlarından biri olan aidiyet duygusu ile de önemli ölçüde örtüşür. İbadetlerde mekan. Dindarlığın daha az gelişmiş düzeylerinde ibadetlere motivasyon kolay olmadığı gibi icra edilen ibadetlerde kutsal içsel temas da çoğu kez yakalanamaz. Zaman ve mekan faktörleri gerek ibadetlere daha kolay motive olma, gerekse anlamsal derinliğe ulaşma konusunda önemli bir işlevlere sahiptir. Dinler müntesiplerinin şuur gelişimine hedeflediklerinden bilişsel yoğunlaşmayı olumsuz yönde etkilemeyen bütün mekanlar ibadet için uygundur. Hazreti Peygamber, bütün yeryüzü bana temiz mescit kılınmıştır ifadesiyle her mekanda ibadet edebileceğini ortaya koymuştur. Ancak bazı dinler ibadet için mekan faktörünü diğerinden daha fazla önemsemiştir. İslam dini mekan faktörünün motivasyon gücünü işaret etmiştir. Zira Kur'an'da müteadit ayetlerden insan en geniş ölçekteki barınağı ve evi olan dünyada olup biten tabiat olayları Allah'ı hatırlatıcı unsurlar olarak sunulmuştur. İbadetlerin içinde icra edildiği mekanlar birinin o anki psikolojik durumunu etkileyip onu ibadeti daha hızlı hale getirme gücüne sahiptir. Ancak mekan faktörünün etkisinde öznel mekan algısına göre bireysel farklılıklar vardır. Buna göre küçük bir düzensizlikten rahatsız olup ibadete veya herhangi bir şeye kolay yoğunlaşamayan insanlar olduğu gibi harici faktörlerden fazla etkilenmeden yaptığı işe daha kolay konsantre olabilen insanlar da mevcuttur. Ancak bireysel farklılıklara rağmen genelde aydınlık, geniş, ferah, temiz, havadar, sessiz, sakin, hoş kokulu ortamların bireyin dini duygu ve düşüncelerini daha kolay harekete geçirdiği ve ibadetlerde derinleşmeye yardımcı olduğu söylenebilir. Bunun yanında loş, temiz olmayan, gürültülü, nemli, dar, basık, kötü kokulu, havasız, çok soğuk ya da sıcak ortamlar diğer etkinlikleri olduğu gibi ibadetleri de olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Birey mekan ilişkisini etkileyen unsurlardan birisi de anlam boyutudur. Şöyle ki bazı tecrübeleri şahitlik yapan mekanlar ve bu şahitliklerden kaynaklanan hatıralar, aynı mekanlarda daha sonra gerçekleşecek olan yaşantıları etkileyecek bilişsel ve duygusal giyiler üreterek yaşantı kalitesini doğrudan etkileyebilir. Örneğin hac ibadetinin ifasında ziyaret edilen Mekke ve Medine şehirleri, bu şehirlerdeki Harem-i Şerif, Kabe, Arafat, Müzdelife, Mina, Taif, Ravza-i Mutahhara ve benzeri yerler, diğer birçok peygamberler gibi İslam peygamberi Hazreti Muhammed ve arkadaşlarının hatıralarıyla doludur. Ayrıca bu mekanlarda yapılan dua ve tövbelerin daha makul olacağına yönelik algı da bu mekanlarda daha çok tövbe ve duayı tesvik ederek bireyi bir adım daha Allah'a yaklaştırır. Bunlarla birlikte dini açıdan kutsal ilan edilmemesine rağmen bireye huzur ve sükun veren, onun içe dönüşünü kolaylaştıran bir tabiat ortamı veya sanatsal yapıtlar gibi her türlü ortamsal faktör, onun Allah'a yönelmesini kolaylaştırabilir. Bu bağlamda daha çok estetik özellikleri ve hatıra faktörlerinin etkisiyle bazı tarihi, kültürel ve dini mekanlarında benzer etkiler üretmesi olasıdır. Örneğin Selimiye, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih, Kocatepe ve benzeri gibi mabetler, bireyi herhangi bir yer veya alelade bir mescitten daha kolay dini bir atmosfere sokacak güce sahiptir. İbadetlerde zaman. Bireyin şuur dünyasının kutsalla temasını sağlayan ibadetler için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak semavi dinlere bakıldığı zaman ibadetlerde zaman faktörünün önemli olduğu görülür. İbadetler dingin bir ruh hali gerektirdiği için genellikle onlar için uygun zamanlar günlük hayatın karmaşasının olmadığı veya azaldığı anlardır. İslam dini açısından bakıldığında namaz ibadetinin günlük hayatın belli zaman dilimlerine yayıldığı görülür ve bunlardan en az ikisi çalışma dilimine tekabül eder. Bu durum bireyin dünya işlerine dalması sonucunda dini farkındalık düzeyinin düşmesini engellemek için önemli bir faktördür. Bununla birlikte Kur'an'da ikindi namazının dünyasal meşgaleler arasında unutulup gidebileceğine işaret edilir. Bu durumda geriye kalan üç gece namazını ilave olarak teheccüd namazı da bir gece namazıdır. Kuşluk namazı ise nispeten günün kargaşası başlamadan önce tekabül eder. Kur'an'da gece ibadetlerinin insan üzerinde daha etkili olduğuna ey örtünüp bürünen Muhammed, gecenin yarısında istersen biraz sonra, İstersen biraz önce, bir müddet için kalk ve ağır ağır Kur'an oku. Şüphesiz gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Çünkü gündüzde seni uzun süre meşgul edecek işler vardır. Ayetiyle işaret edilir. Bu bağlamda özellikle güzel bir sesle tertil üzere okunan Kur'an'ın önemli bir dini uyarıcı olduğu tecrübelerle sabittir. bizzat din tarafından kutsanan, bazı zamanlarda dini farkındalık düzeyini daha kolay arttıran etkileri sahiptir. Bu kapsamda oluşacak olan sosyal atmosferin de etkisiyle özellikle Kadir Gecesi, Kandil Geceleri, bayramlar ve Ramazan ayı gibi zaman dilimleri, icra eden ibadetler vasıtasıyla kutsalla temasın daha kolay ve olası olduğu anlar olarak öne çıkar. Zira bahsedilen zamanlarda dini duygular daha yükselmekte ve birey dini uyarıcıların etkisine daha açık hale gelmektedir. Dini yaşantıya bütün ruhsal ve zihinsel süreçlerin iştirak ettiği düşünülürse, dini duygu düşünceleri harekete geçiren ve dikkatin Allah'a odaklanmasını etkileyen her faktör doğrudan ibadet kalitesini etkiler. Bu açıdan zaman ve mekan faktörleri kadar bireyin ibadet alanındaki fizyolojik ve psikolojik durumu, ortamın ısı, ışık ve ses düzeyi, ortamda bulunan canlı ve cansız varlıkları ile bireyin duyum eşiği gibi pek çok faktör ibadet psikolojisini etkiler. İbadetlerde sembolik anlam ve işlevler. Biçimsel boyutu bulunan ibadetlerdeki hemen bütün hareketlerin sembolik bir anlamı vardır. Örneğin namazdaki dikey pozisyon insanın halifeliğini ve Allah'tan başka bir kimsenin önünde eğilmemesi gerektiğini sembolize ederken, yatay pozisyonlar Allah karşısındaki durumun simgeler. Hadesten taharet manevi kirlerden arınmayı sembolize ederken, kıble Müslüman bireyin istikametini simgeler. Namaza başlamak için şart olan abdest, her ne kadar fiziksel bir temizlik gibi gözüküyorsa da, aslında ruhsal ve manevi arınma için bilinçli bir niyet anlamı taşır. Vakit zaman bilincini örtünme, parantez içinde setir avret ise edep ve hayayı sembolize eder. Namazdaki bedensel hareketler, ister boyutun açılması için gerekli olan diğer şartların bir kısmı oluşturur. Secdede alnın yere konulması kalpte tevazu sıfatını güçlendirir. Toplu halde icra eden ibadetlerde, parantez içinde namaz, hac ve benzeri, insanlar arasındaki sınıfsal fark ortadan kalkar. Bu durum üst sosyal sınıfa olanların üstünlük duygularını törpülediği gibi, alt sosyal sınıfta olanlar için de kişisel özgüveni destekleyebilecek bir fonksiyon üretir. Zira onlar maddesel imkan ve makam olarak dünyada yan yana gelemeyeceği insanlarla yan yana namaz kılabilir, birlikte tavaf edebilir. Hac ibadeti hayatın her alanına yayılacak kadar geniş bir sembolizme sahiptir. İnsan arasında zengin ve fakir, makam mevki gibi sosyal sınıflar hac ibadeti esnasında sıfırlanır ve eşitlik ilkesi ön plana çıkar. Sade bir kıyafet olan ihram, eşitliğin semboldür ve insanların gösterişten uzaklaşmasına yardımcı olur. Arafat vakfesi küçük bir mahşer provasıdır. İnsanların beyazlar içerisinde toplu halde bulunmaları onlara ahiret gününü hatırlatır. Hac hem sağlık hem de servet için bir şükran ifadesidir. Arafat, bireyin bütün dünyevi istek ve arzulardan sıyrılmasını sembolize eder. Haçlı kurban kesmek, nefsi saran bütün kötü duyguları kesip atmayı, şeytan taşlamak, arınma arzusunu, işlenen kötü duyguları kesip atmayı ifade eder. İhram yasakları, bireyin bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olduğu gibi, çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Haçta insanların birlikte dua etmeleri, mahşeri arındıran bir kalabalıkta birbirlerine yardımcı olmaları, dayanışma ruhunun canlı bir resmi gibidir. Kurban ibadeti, ölüm olgusunu göz önüne sererek hayatın geçeceğini kavrama konusunda üst düzey bir bilişsel uyarıcıdır. Bu manzarada artık makam, mevki, servet gibi dünyasal hırs ve tutuklar eskisi kadar insanı etki altına alabilecek gücü kendilerinden bulamaz. Almadan verme tanrısal bir özelliktir. İnsanda da bulunan bu özelliğin gelişimi parantez içinde ekonomik, güvenlik ihtiyacı ve bencillikten dolayı önemli ölçüde engellenir. Önce madde sahip olmaya yönelen insan, maddeyle kurduğu ünsiyet sonucuna genellikle onun hakimiyeti altına girer. Zekat ve sadaka ise insanı bencillik, zayıfı ezme, cimrilik, tamahkarlık ve her şeyden önce maddeye köle olmaktan kurtarır. İnsan, sınırsız arzu ve istekleri olan bir varlıktır. Kanaat ve şükürsüz kolay ulaşabilen özellikler değildir. Bu açıdan bakıldığı zaman her tür ibadetin aslında bir tür şükür ve kanaat eğitimi olduğu söylenebilir. Zira bu iki tutum geliştirmeden insani hırs ve arzuyu dizginlemek mümkün değildir. Bu konu en faktörü ibadetsiz zekat ve sadakadır. Zekatlı insanlar başlangıçta büyük bir istek ve arzuyla kazandıkları maldan vermek zorunda bırakılarak bir tür kayıp tecrübesiyle karşı karşıya getirilir. Zorlanarak da olsa verilen zekattan sonra bile yavaş yavaş sahibi olduğu düşündüğü, mülkün gerçek sahibinin kendisi değil Allah olduğu, onunla diğer insanların da hakkının olduğu şuuruna ulaşarak dünyasal metalarla bağlarını gevşetmeye başlar. Bu durumda ne kadar kazanırsa kazansın, kazandıklarını asla tam olarak sahip olamayacağını keşfeden insan, dünyasal şeylere yönelik meselelenmesi daha iyi ayarlanabilir. Diğer taraftan zekat olarak verilen, mala gelen bereket sonucunda ortaya çıkan bolluk ise birinin eskisinden daha kolay vermeye yöneltir. Şükrün sahip olan nimetlerin artmasına vesile olması, sınırsız istek varlığına sahip olan insanın kulluk bilincinin kurulmasına önemli bir işlevi vardır. Kanaat ise bir taraftan bireyin sahip olduğu gücün sınırlarını kavramasına yardımcı olurken, diğer taraftan insan psikolojisini önemli ölçüde zorlayan kazanma ise sahip olma arzusunun ile diğer insanları kontrol altında tutma tutusu gibi duyguları kontrol etmede en önemli faktörler başında gelmektedir. Oruç, insan irade gücünü geliştiren ve ona dirençli bir kararlılığı kazandıran en karakteristik ibadettir. Zira üst düzey bilişsel davranışlar kategorisinde kabul edilen hazzı erteleme kabiliyeti, insanın diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisidir. Başta oruç olmak üzere ibadetlerin irade düzeyindeki bir yetici yönü, zamanla sadece ibadete yönelme ve onu devam ettirmekten daha uzak sınırlara ulaşıp bütün davranışlar üzerine etkili olabilmektedir. Nitekim bu ibadetler vasıtasıyla başaran bireyin bu başarısı uzak durmayı gereken davranışlar konusunda da kendine yardımcı olur. İnanan insan burada ibadetlerinin de yardımıyla kendini denetlemeyi öğrenir ve bu bütün davranışlarına uyarlanabilir. Kendini daha iyi kontrol etmeyi başaran birey buna paralel olarak daha fazla sorumluluk alıp kendi potansiyellerini daha yüksek düzeyde keşfedebilir. Bu durum yaratıcı özünün ortaya çıkmasını kolaylaştırarak bireye kendi gerçekleştirme yolunda önemli bir avantaj sağlar. Dua psikolojisi. Allah insan ilişkisinin insandan Allah'a doğru perspektifini oluşturan dua, dini hayatın en karakteristik unsurudur. Hazreti Peygamber'in ibadetin özü olarak nitelendirdiği duada Allah'ın yüceliği ve eşsizliği derinden hissedilmekte, kutsal gerçeklik içselleştirilmektedir. Dua eden birey Allah'a yönelerek onunla iletişim kurmaktan duygu ve düşüncelerini, arzu ve isteklerini, dert ve beklentilerini ona arz etmektedir. Böylece kulluk bilinci yükselmeye başlamakta ve inandığı varlığın sınırsız gücüyle bütün problemlerini çözebileceği, bunun için ona yaklaşması gerektiği şuuru hakim olmaktadır. Dua eden birey Allah'ın destek ve yardımını duyduğu ihtiyacı çeşitli sözlerle veya lisan-ı hal ile ortaya koyar. Duada sanki Allah insan işitiyor ve doğrudan doğruya cevap veriyor gibidir. Bunun içindir ki dua ile birlikte beklenmedik olaylar olur ve bozan ruhsal denge yeniden kurulur. Yalnız bırakılma, acize düşme ve çabaların boşluğu, duygusu etkisini kaybeder. Dua eden insan ruhun derinliklerine bambaşka tuhaf bir kuvvet hissederek kendine keder ve ıstırapla karşı dayanma gücünü bulur. Dua mantıklı motifler olmadığı durumlarda bile ümit kapılarını açık tutar. Dua motivasyonları gibi duanın birey üzerindeki etkileri onun dua anındaki güdülenmişlik durumunu ve bulunduğu manevi gelişim aşamasına göre değişiklik arz eder. Maddi bir arzunun gerçekleşmesi için yapılan dualar daha çok dini gelişimin alt düzeyindeki insanların yöneldiği dualardır. Manevi bir isteğin gerçekleşmesi için yapılan dualar ise daha üst düzey bir dini bilinç gerektirir. Şükran dualarına ortanın üstündeki bir dini şuura sahip bireyler daha çok yönelir. Belirgin bir ihtiyacı olmadan bireyin Allah'ın yüceliğini duyduğu hayranlığı belirtmek, sevgi, saygı ve güvenini arz etmek, Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmek için yardım dilemek için yapılan dualar dinin gelişimi için son derece önemlidir. Çünkü dua Allah'la yiyilen çok yönlü ilişkinin tamamını içine alan bir genişlik ve derinliğe sahiptir. Bunun içindir ki dindeki her şeyin dua ile bir ilişkisi vardır. Çünkü en geniş anlamıyla dua Allah ile bilişsel temas kurmaktır. Dua bazı olumsuz davranışlardan duyulan pişmanlık sonucu yapılan tövbeyi izleyebilir. Olumsuz davranışlardan uzaklaşma konusunda kesin bir irade arzı olan tövbe, benzer günahların yeniden işlenmemesi için güçlü bir motivasyon etkisi yaratır. Ancak geçmiş günahların telafisi ilave pozitif davranışlar ve dua ile mümkündür. Bu durumda birey geçmiş günahların affı için talepte bulunur ve dua, günah bilincini taze tutarak tövbenin etkisini artmasına yardımcı eder. Dualar Allah'ın merhametini ön plana çıkarsa da onlar hiçbir şekilde merhameti bahane ederek olumsuz davranışlar için bir gerekçe olamaz. İnanan bireyin dini bir yasakla karşılaşması durumunda Allah'ın merhametinin sınırsızlığını, kendisini affedebileceğini, dolayısıyla dinin öngördüğü gibi değil de nefsin arzuladığı gibi davranabileceğini düşünmesi, merhametle kendini kandırmaktan ibaret savunma mekanizmasından başka bir şey değildir. Zira merhamet duruşuna samimi olanlar için geçerli olan bir duygu olup Allah'la gelen ilişki haklı veya haksız ondan bir şeyler koparmak anlamına gelmez. Bu yüzden günlük dilde bir şey istemek şeklinde sözlük manasında kullanılan dua kavramın belki de en sıkı anlamını oluşturur. Duanın şekli ve kabulü. Sözlü ve sessiz olmak üzere duanın iki temel biçimi vardır. Sözsüz dua Allah ile iletişim kelimeleri dökülmeden içsel bir konuşma şeklinde gerçekleşir. Tamamen özne olan bu tür duaların belli bir kalıbı yoktur. Sözlü dualar ise bire inanmış olduğu dinden öğrendiği dua kalıplarını kullanabildiği gibi kendi kelimelerini kullanır. Dinler müntesiplerine nasıl dua edeceklerini öğretmiştir. Örneğin Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlerin dualarında da bahsederek doğrudan ve dolaylı olarak zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca Hazreti Peygamber diğer konularda olduğu gibi duada ilgili Müslümanlar için önemli bir modeldir. Duanın yapılış biçimiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar belli bir kalıba girmeden bireyin içine geçtiği gibi dua etmesinin dini inancını içselleştirmesi konusunda daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Duanın kabulü bireyin inandığı varlıkla girdiği ilişkinin derinliği ve bu derinliğin birey tarafından algılanmasının bağlıdır. Allah'tan maddi ve manevi bir isteğin gerçekleşmesine yardımcı olması şeklindeki yapılan istek duaların kabul edip edilmemesiyle ilgili bireysel algılar son derece çeşitlilik arz eder. İstekleri gerçekleşmeyen bazı dindarların dini tutumlarında bir gevşeme meydana gelirken bazı dindarlar ise isteklerinin gerçekleşmemesinin daha iyi olabileceğini düşünerek onlardan vazgeçmeye veya onlara ahirette kavuşacaklarına yönelik inançlara yönelik bazı dindarlar ise İnsan aklı ve bilgisinin sınırlı olduğu gerekçesine dayanarak Allah'tan sürekli olarak her şeyin hayırlısını ister ve başlarına gelen görece negatif olayları hayıra yorumlamaya çalışır. İstek duası dışındaki dua türlerindeki gelecekle ilgili herhangi bir maddi beklentiden ziyade Allah'a yaklaşma ön planda olup bu dualar dini bilinç gelişimine yaptıkları katkılarla ön plana çıkar. Bu katkı dini inancın hayatın bütün üzerindeki etkilerini ortaya çıkar. Bu yönüyle dua, hayatın tamamına dini renk verebilecek bir motivasyon, dinin tamamını içine alabilecek kadar geniş bir yönelimdir. Dua ve ibadette dil. Dua ve ibadetin dili önemli bir konudur. İnandığı dilin temel kaynaklarının dilini bilmeyen insanların büyük çoğunluğu genellikle öğrenmiş olduğu hazır dua kalıplarıyla dua eder. Bu durum çoğu kere Allah ile nasıl bir iletişime girildiği ve ondan nereye istenildiğini farkına varamadan dua etmeyle sonuçlanır. Ancak dini gelişim zorunlu olarak dinsel farkındalıkla gerçekleştiği için dua bu süreç önemli bir katkı sunamaz. Aynı durum ibadetin dili içinde geçerlidir. Örneğin belli bir zamana ve kendine özgü rükünleri olan bir duadan ibaret olan namaz, sözlü bir takım duaların okunmasını gerektirir. Arapça bilmeyen insanlar bu duaların ne anlama geldiklerini bilmeden okuyarak ibadetlerini ifade ederler. Aynı durum namazlarda okudukları surelerin anlamlarını bildikleri halde onları anlam üzerine yoğunlaşmadan okuyanlar içine geçerlidir. Bu durum doğal olarak doğal sonucu ise verimsiz bir ibadet hayatıdır. Nitekim bazı dindarlar ibadetlerinde aradıkları huşu ve psikolojik tatmine ulaşamadıklarından ötürü giderek dine yabancılaşabilmektedir. İbadet dininin incelendiği bir araştırmada ibadet dininin dini hayat alanında yabancılaşma yaratabilecek bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Buna göre namazlarında okudukları sureleri anlamlar üzerine düşünerek okuyan bireylerin namaz surelerinin anlamlarını bilmeyen, anlamlarını bildiği halde manalar üzerine düşünmeden okuyan ve Türkçe ibadetten yana olanlardan anlamlı derecede daha yüksek düzeyde ister dini motivasyon sergilendiği görülmüştür. İlgili bulgular tersine incelendiği de benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Buna göre ister dini motivasyon açısından düşük düzeyde bulunan deneklerden namaz kılmalarının oranı %21.8 iken bu oran ister dini motivasyon düzeyi yüksek grupta sadece %2.6'dır. Bunun gibi yüksek düzey grupta namazda okunan surelerin anlamları üzerine düşünme oranı %30.3 iken bu oran ister dini motivasyon açısından düşük grupta %13.5'tir. Yukarıdaki bulgular dini inançlı davranışlar arasındaki sıkı ilişkiyi ortaya koyduğu gibi dini pratikin uygulama esnasındaki farkındalık düzeyinin önemini de açık bir şekilde göz önüne sermektedir. Şöyle ki tıpkı bir kimsenin bakış açısını genişletmeyen herhangi bir bilgi ve eylemin güdük kalmaya mecbur olması gibi dini farkındalığı yükseltmeyen ibadetlerin de benzer bir şekilde güdük kalması ve savunma mekanizmasına dönüşmesi olasıdır. Buna göre dini şuuru geliştirecek ibadetler ihlas ve samimiyet önemli olmakla birlikte yeterli şart değildir. İbadet esnasında bireyin ne yaptığını bildiği gibi hangi diyaloglara girdiği, Allah'a hangi konularda söz verdiği ve ondan ne istediğini de bilmesi gerekir. Aksi durumda ibadetler otomatikleşmiş bedensel hareketlerden öteye geçememe tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Zira dini uygulamalarda mana üzerine yoğunlaşmayan bireyler ibadet esnasında şuurlarının aktif bölgesine meşgul eden olan şeyle ilgilenmekte ve içinde bulundukları dini uygulama ikinci plana düşmektedir. Bu bağlamda insanların kaybetmiş olduğu bazı eşyaların yerine namaz esnasında hatırlamaları veya yoğunlaşmış oldukları konularla ilgili orijinal fikirler keşfetmeleri ilginç bir durumdur. Ayrıca samimi bir dindarın ibadetlerinde okuyacağı duaların anlamlarını öğrenmemesi ve ibadet esnasında onları anlamlar üzerine yoğunlaşarak orijinal formları okuması sanıldığı kadar zor bir durum değildir. Dua Allah ile kurulan bilişsel bir ilişki ve etkileşim olduğuna göre dua için yeterli şart bilincin açık olmasıdır. Yani bilincin açık olduğu sürece birey inandığı varlık ile şuursal temasa geçebilir. Ancak bireyin dua edebileceği andaki psikolojik durumu bu ilişkinin etki ve kalitesini doğrudan etkiler. İnsanlar duaya genellikle sıkışık durumlarda müracaat etse de psikolojik iyi halin duayı olumlu yönde etkileyebildiği unutulmamalıdır. İnsan psikolojisinde nedenler ile sonuçlar sürekli olarak birbirlerini yeniden doğurmakta ve dua bozuk ruhsal durumun iyileşmesine önemli katkı sağlamaktadır. Ayrım sonu. Sayfa 160.